Hayal et. Pavel Pavlovich'in rahatı yerindeydi. Bir gün önceki sandalyesine oturup bir sigara yakmış, dördüncü bardak şarabını dolduruyordu. Çaydanlıkla bitirilmemiş bir bardak çay masanın üzerinde duruyordu. Kırmızı suratı mutlulukla ışıldıyordu. İçerisi sıcak olduğundan ceketini çıkarmış yelekle oturuyordu. ''Bağışlayın sevgili dostum!'' diye bağırdı Vilchanov'u görünce. Hemen ceketini giymek için fırladı. ''Daha rahat olayım diye çıkarmıştım.''
Vilchanov tehditkar bir havayla ona yaklaştı. ''Daha sarhoş olmadıysanız konuşabilir miyiz?'' Pavel Pavlovich biraz telaşlandı.
''Yo, yo, pek değil. Merhumu anıyordum.
Beni anlayabilecek misiniz?''
''Sizi anlamak için geldim.''
''İyi öyleyse.
Size işe yaramaz alçağın biri olduğunuzu söylemekle başlayayım.'' diye bağırdı Vilchanov.
''Böyle başladıysanız nasıl bitirirsiniz kim bilir?'' diye söylendi Pavel Pavlovich korkuyla. Vilchanov ona hiç aldırmadan bağırmaya devam etti.
''Kızınız çok hasta. Ölüyor. Onu terk mi ettiniz yoksa?''
''Gerçekten ölüyor mu?
Hasta. Çok hasta.
Belki bir kriz falan.''
''Saçmalamayın. Çok ağır hasta. Gitmeniz gerek. Sırf...''
''Konukseverliklerine minnettarlığımı ifade etmek için.''
''Anlıyorum, Alexey Ivanoviç. Değerli dostum.''
İki eliyle Vilchanov'un eline yapıştı. Sarhoş duyarlılığı ve gözünde yaşlarla sanki bağışlanmak için yalvarıyormuş gibi bağırıp duruyordu.
''Alexey Ivanoviç, bağırmayın, bağırmayın.
Ölsem ya da sarhoşlukla Neva'ya düşsem ne fark eder?''
''Pogor Yeltsev'e gitmek için zamanımız var.'' Vilchanov toparlanıp kendine hakim olmaya çalıştı. ''Sarhoşsunuz. Onun içinde ne söylediğinizi anlamakta güçlük çekiyorum.'' dedi sert sert. ''Sorunları çözümlemek için sizinle konuşmaya hazırım. Bunu ne kadar çabuk yaparsak o kadar iyi olur. Gelirken, neyse, öncelikle bazı önlemler aldığım konusunda sizi uyarayım. Bu gece burada kalacaksınız. Yarın sabah sizi götüreceğim.
Sizi hiçbir yere göndermem!''
diye bağırdı yine. ''Yoksa sizi bağlar, kendim taşıyıp götürürüm. Bu kanepeyi beğendiniz mi?'' dedi soluk soluğa. Duvarın kenarında kendi uyuduğu kanepenin karşısındaki geniş, yumuşak kanepeyi göstererek.
''Nerede olsa uyurum.''
''Nerede olsa değil, bu kanepede.
İşte çarşafınız, battaniyeniz, yastığınız. Alın.'' Vilchanov hepsini dolaptan çıkardı ve uysalca kolunu uzatan Pavlovich'e attı. ''Hemen yapın yatağınızı. Hemen.'' Pavel Pavlovich, sarhoş suratında bir sırıtmayla ellerinde yükleri, odanın ortasında tereddütlü bir halde duruyordu. Vilchanov'un ikinci tehditkar bağırışından sonra hemen büyük bir hızla koşuşturmaya başladı. Masayı itti. Sızlanarak çarşafı açıp yatağını yapmaya koyuldu. Vilchanov ona yardıma gitti. Konuğunun korkusu ve uysallığı Vilchanov'u yatıştırdı. ''Bardağınızdakini bitirip yatın!'' diye emretti yine. Emir vermeden duramadığını hissetti. ''Bu şarabı kendiniz mi getirdiniz?''
''Evet. Sizin getirtmeyeceğinizi biliyordum, Alexey Ivanoviç.''
''Bunu bilmeniz iyi. Bilmeniz gereken başka şeyler de var. Bazı önlemler aldığımı bir kez daha söyleyeyim. Sizin garipliklerinize daha fazla dayanamayacağım. Sarhoş öpücüklerinize dünkü gibi katlanacak değilim.''
''Alexey Ivanoviç, bunların yalnızca bir kez olacağını anlıyorum.''
dedi Pavel Pavlovich kıs kıs gülerek. Odada uzun adımlarla bir aşağı bir yukarı dolaşan Vilchanov bu cevabı duyunca Pavel Pavlovich'in önünde ciddiyetle durdu. ''Bana açık açık söyleyeyim Pavel Pavlovich, siz aklı başında bir adamsınız. Bunu bir kez daha anladım. Ama yanlış yoldasınız. Dürüst konuşun, dürüst davranın, size şeref sözü veriyorum, her sorunuza cevap vereceğim.'' Pavel Pavlovich yine sırıttı. Bu da Vilchanov'u deli etmeye yetti.
''Kesin!'' diye bağırdı Vilchanov yine.
''Numara yapmayın. Sizin aklınızdan geçenleri okuyorum ben. Yine söylüyorum, istediğiniz her şeyi söyleyeceğime şeref sözü veriyorum. Her konuda. İmkansız olsa bile tatmin olacaksınız.
Keşke beni anlasanız.'' ''Çok iyi bir insan olmanızdan yararlanarak soruyorum.''
dedi Pavel Pavlovich ona doğru yaklaşarak.
''Dün gece dediğiniz yırtıcı lafını merak ettim.''
Vilchanov bir küfür savurup odada daha hızlı adımlarla yürümeye başladı.
Yo, küfür etmeyin Alexey Ivanoviç. Çok merak ettim. Öğrenmek için geldim. Dilim biraz dolaştığı için bağışlayın. Siz yırtıcı tip nedir, barışçı tip nedir bilirsiniz. Ben de bir dergide okumuştum. Bu sabah hatırladım. Ama tamamen unutmuşum. Doğruyu söylemek gerekirse hiçbir şey anlamamıştım. Şimdi bana açıklamanızı istiyorum. Şu merhum Stepan Mihailovich Bagautov, yırtıcı mı yoksa barışçı mı? Onu hangi sınıfa sokarsınız?
Vilchaninov sesini çıkarmadan dolaşmaya devam ediyordu. Yırtıcı biri, diye başladı sonra birden öfkelenerek. Dün yaptığınız gibi, tabutunun peşinden mezarlığa koşacağına, karşılaşmalarının şerefine içerlerken bardağına zehir koyan kişidir.
Kim bilir hangi sır, hangi iğrenç dürtü, hangi çarpık düşünce sizi bu kadar alçalttı?
Evet ya, alçaktı.
Doğru, gitmemeliydim, diye onayladı Pavel Pavlovich. Ama siz de bana saldırıda bulunuyorsunuz. Gitgide öfkelenen Vilchaninov, onu hiç dinlemeden bağırmaya devam etti.
Oh, kendini tanrı bilir hangi havalara sokan, doğru yanlış hesapları yapan, kederini bir dersmiş gibi ezber eden, yıpranan, her türlü garipliğe ve taklitçiliğe kalkışan, insanların boyunlarına asılan, belki de bütün ömrünü böyle geçiren biri değildir. Kendinize asacağınız doğru mu? Doğru mu?
Sarhoş olduğumda saçmalamış olabilirim belki. Ama hatırlamıyorum. Şaraba zehir katmak güzel bir şey değil, Alexey Ivanoviç. Tanınmış bir devlet memuru olmamdan öte, kendime ait param var. Üstelik belki tekrar evlenmek isteyebilirim.
Ayrıca dar ağacına gönderilmek de var.
Bugünlerde mahkemelerde cezayı hafifletici nedenleri de göz önüne alıyorlar. Ama yine de hiç hoş olmayan bir olay. Size çok komik bir hikaye anlatayım, Alexey Ivanoviç. Sabah arabada aklıma geldi. O zaman anlatmak istemiştim. Şimdi insanların boyunlarına asılmak dediniz de, Semyon Petrovic Livtsov'u hatırlarsınız. Siz T'deyken bize gelirdi hep. İşte onun Petersburglu bir züppe olan kardeşi V'deki valilikte çalışıyordu. Onun da pek çok özellikleri vardı. Bir sürü hanımın ve kalbinin kadının yanında Albay Golubenko'yla tartışmıştı ve kendisini aşağılanmış hissetmişti. Ama bu hakareti yutmuş ve herkesten saklamıştı. Bu arada Golubenko kalbinin kadınıyla da arasını açmış ve kadına evlenme teklif etmişti. Ne oldu dersiniz? Bu Livtsov, Golubenko'yla gerçek bir arkadaşlık kurdu. Dahası onun en iyi dostu olmakta ısrar etti ve evlilik tacını tuttu. Nikahtan sonra da Golubenko'yu öpüp kutladı. Üzerinde pırakı vardı ve saçları da kıvır kıvırdı. Sonra vali ve eşliğindekilerin yanında damadı midesinden bıçakladı. Adam iki büklüm olup yere yuvarlandı. En yakın dostu. Ne ayıp. Dahası onu böyle bıçakladıktan sonra "Ah ben ne yaptım, ne yaptım ben?" deyip gözünde yaşlarla tir tir titreyerek etrafta dolaştı. Oradakilerin, hatta kadınların bile boyunlarına asıldı. Ha ha ha. Bizi mahvetti. Golubenko'ya çok acımıştık. Ama sonradan iyileşti.
Bu hikayeyi neden anlattığınızı anlayamadım, dedi Vilchaninov suratını asarak.
Bıçağı saplayıverdi de ondan. Anlarsınız ya, dedi Pavel Pavlovich kıs kıs gülerek. Ağlayıp sızlayan bir adam o. Korku içinde bütün onurunu bir yana bırakıp kendini kadınların boynuna attı. Hem de valinin yanında. Ama onu bıçakladı, öcünü almış oldu. Anlatmak istediğim bu işte.
Cehennemin dibine, diye bağırdı Vilchaninov birden. Sanki ses ona ait değildi de içinde bir şey patlamıştı. Saçmalıklarınızla beraber cehennemin dibine gidin. Siz saçmalıktan başka bir şey değilsiniz. Beni korkutacağınızı mı sandınız?
Bir çocuğa işkence eden adi, alçak bir adamsınız. Alçak, alçak!
Diye bağırdı kendini kaybederek. Her kelimesinde nefesi kesiliyordu. Pavel Pavlovich birden tamamen değişti. Ayıldı, dudakları titremeye başladı.
''Demek siz bana alçak diyorsunuz, öyle mi Alexey Ivanoviç?''
Vilchanov ne yaptığını anlamıştı. ''Özür dilemeye hazırım,'' dedi kısa bir tereddütten sonra. ''Ama kendinizi açık açık ortaya koymanız şartıyla.''
''Sizin yerinizde olsam hiç şartsız af dilerdim Alexey Ivanoviç.''
''Peki, öyle olsun,'' dedi Vilchanov kısa bir aradan sonra. ''Özür diliyorum ama bunca şeyden sonra size herhangi bir şey borçlu olmadığımı siz de kabul edersiniz. Yalnızca şu an için değil, genel olarak konuşuyorum.''
''Tamam canım, fazla söze ne gerek?'' diye sırıttı Pavel Pavlovich yere bakarak.
''Böylesi daha iyi, daha iyi. Şarabınızı bitirip yatın. Çünkü sizi hiçbir yere gönderecek değilim.''
''Aa evet ya, şarap.''
Pavel Pavlovich biraz şaşırmış görünüyordu. Masaya gitti. Çok önce doldurduğu son bardak şarabı da içti. Daha önce çok içtiği belliydi. Elleri titriyordu. Şarabın bir kısmını yere, yeleğine ve gömleğine döktü. Sanki bir yudum bile bırakmak istemiyormuş gibi hepsini kafasına dikip bitirdi. Boş bardağı masaya bırakıp itaatkar bir şekilde soyunmak için yatağına gitti.
''Geceyi burada geçirmesem daha iyi olmaz mı?''
diye bahane bulmaya çalıştı. Çıkardığı tek ayakkabıyı elinde tutarak. ''Olmaz!'' dedi Vilchanov öfkeyle, yüzüne hiç bakmadan. Hala bir aşağı bir yukarı dolaşmaya devam ederek. Pavel Pavlovich soyunup yatağa girdi. 15 dakika sonra Vilchanov da mumu söndürüp yattı. Huzursuz bir uykuya daldı. Beklenmedik bir şekilde çıkan ve bütün işleri karıştıran yeni bir şey canını sıkmıştı. Aynı zamanda nedense huzursuzluğundan utandığını hissetti. Tam içi geçiyordu ki bir hışırtıyla uyandı. Pavel Pavlovich'in yatağına baktı. Perdeler kapalı olduğundan oda karanlıktı. Ama yine de Pavel Pavlovich'in yatağında oturduğunu seçebildi. ''Ne oldu?'' diye seslendi Vilchanov.
''Bir hayalet,''
dedi Pavel Pavlovich kısa bir aradan sonra güç duyulur bir sesle. ''Ne demek o? Ne hayaleti?''
''O odada sanki kapıda bir hayalet gördüğümü sandım.''
''Kimin hayaleti?'' diye sordu Vilchanov kısa bir aradan sonra.
''Natalya Vasilyevna'nın.''
Vilchanov halının üzerinde durup öteki odanın her zaman açık duran kapısına baktı. Odanın pencerelerinde perde yerine güneşlik vardı. Onun içinde orası daha aydınlıktı. ''Hiçbir şey yok. Sarhoşsunuz siz. Yatın hadi.'' dedi Vilchanov. Yatağa girip battaniyeye sarındı. Pavel Pavlovich de tek kelime etmeden yattı. ''Hayatınızda hiç hayalet gördünüz mü?'' diye sordu Vilchanov 10 dakika kadar sonra birden. Pavel Pavlovich bir süre sesini çıkarmadı.
''Sanırım bir kere gördüm,'' dedi belli belirsiz.
Yine sessizlik oldu. Vilchanov uyuyup uyumadığını bilmiyordu. Ama bir saat kadar sonra yatağında döndü. Bir hışırtı mı duymuştu pek emin değildi. Zifiri karanlıkta, biraz ötesinde, odanın ortasında ayakta duran beyaz bir şey gördü. Yatakta oturdu ve bir dakika kadar karanlığa baktı. ''Siz misiniz Pavel Pavlovich?'' dedi zayıf bir sesle. Karanlıkta ve sessizlikte çınlayan kendi sesi birden ona garip geldi. Cevap gelmedi ama orada birinin durduğuna hiç kuşku yoktu. ''Siz misiniz Pavel Pavlovich?'' diye sordu tekrar. Bu kez daha yüksek sesle. Hem de öyle yüksekti ki Pavel Pavlovich yatağında uyuyor olsaydı bile uyanıp cevap verirdi. Yine cevap gelmedi ama güçlükle seçilen beyaz nesnenin kendisine doğru yaklaştığını düşündü. Sonra garip bir şey oldu. Akşam olduğu gibi birden içinde bir şeyin patladığını hissetti. Sesinin son perdesinden deli gibi bağırmaya başladı. Her kelimesinde nefesi kesiliyordu.
''Sarhoş aptal! Eğer beni korkutacağını sanıyorsan, şimdi duvara dönüyorum, battaniyeyi kafama kadar çekeceğim ve bir daha gece boyunca arkamı dönmeyeceğim. Aldırmadığımı göreceksin. Sabaha kadar aptal gibi orada durursan suratına tükürürüm.''
Pavel Pavlovich'in durduğunu sandığı tarafa öfkeyle tükürdü ve duvara döndü. Dediği gibi battaniyeyi kafasına kadar çekti, hiç kıpırdamadan. Kılını bile oynatmadan öylece yatıyordu. Bir ölüm sessizliği vardı. Hayalet duruyor muydu yoksa yaklaşıyor muydu bilmiyordu. Ama kalbi deli gibi çarpıyor, çarpıyor, çarpıyordu. Tam 5 dakika geçti. 2 adım ötesinde Pavel Pavlovich'in zayıf, ağlamaklı sesini duydu.
''Ben kalkmıştım Alexey Ivanoviç şeyi aramak için.''
Çok gerekli bir şeyden söz ediyordu.
orada bulamadım. Sessizce sizin yatağınızın altına bakacaktım.
Ben seslendiğim zaman neden konuşmadınız? Diye sordu Vilchaninov yarım dakikalık bir aradan sonra.
Siz öyle bağırınca korktum. Korktum.
Şurada, soldaki köşede, küçük dolapta. Mumu yakın.
Muma gerek yok,
dedi Pavel Pavlovich uysallıkla. Köşeye doğru giderken.
Sizi rahatsız ettiğim için beni bağışlayın Alexey Ivanoviç. Çok şaşkın bir haldeyim.
Vilchaninov cevap vermedi. Yüzü duvara dönük yatıyordu. Bütün gece hiç dönmeden öylece yattı. Dediğini yapmış olmak için mi, yoksa onu küçümsediğini göstermek için miydi, kendisi de ne hissettiğini bilmiyordu. Sonunda sinir bozukluğu sayıklamaya dönüştü ve uzunca bir süre sonra uykuya daldı. Ertesi sabah 9-10 arası uyandığında sanki biri dürtmüş gibi fırlayıp yatağında oturdu. Pavel Pavlovich odada yoktu. Dağınık yatak boştu. Şafak da sessizce gitmişti.
''Böyle olacağını biliyordum.'' diye bağırdı Vilchaninov alnına vurarak.